Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da, Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da bir mülakatı aktaracağız değerli dinleyenlerimiz. Merhum Mahmut Durusoy Hoca'nın kızlarıyla yapılan mülakatın ilk bölümünü paylaşacağız. Acaba bu enkaz bizim mezarımız mı olacak başlığını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. Her Müslümanın ölüm esnasında kavuşmak istediği şehadet rütbesi ne güzel bir sondur. Şehitler, Firdevs-i Âlâ'nın ebedi varislerinin dostlarıdır. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler diye övülür ayeti kerimede. Peki şehitler nasıl seçilir? Şehitliğe adım adım taşıyan hayat nasıl yaşanır? Bu röportajımızın satırları arasında bu sorulara cevaplar bulacağız inşallah. 6 Şubat 2023 tarihinde 11 şehrimizde büyük yıkıma sebep olan kıyamet gibi deprem, dünyanın her tarafındaki insanlığın vicdanını derinden sızlattı. Burada kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki can için Allah Teala'dan rahmet ve mağfiret dileriz. Rabbimiz enkaz altından yaralı kurtarılıp tedavisi devam edenlere de acil şifalar versin. Yakınlarını kaybeden bütün kardeşlerimize Rabbimizden sabrı cemil niyaz ediyoruz. Bu depremde ahirete irtihal eden nice güzel insanın arasında Hatay'ın manevi abi Mahmut Durusoy hocamız da vardı. Bu röportaj vesilesiyle Mahmut hocamızın kızlarıyla buluşturduk sizleri. Bir aileden 4 şehit, bir sülaleden 17. Rabbim şehadetlerini kabul buyursun. Bütün şehit kullarına cennet nimetleriyle lütuf ve ikramda bulunsun. Şehitlerin kimler olduğu hususunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesini de nakletmiş olalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Kısaca kendinizi ve ailenizi tanıtabilir misiniz? Benim ismim Betül, Mahmut Durusoy Hoca'nın kızıyım. Hatay Kırıkan'da oturuyoruz. 6 kız, 1 erkek, 7 kardeştik. 2 kız kardeşimiz Şeyma ve Rana depremde inşallah şehit oldu. Şimdi 5 kardeş kaldık. Anne babamı da depremde şehit verince hem öksüz hem yetim gibi olduk. 2 kız kardeşimiz enkazdan yaralı olarak çıktı. Şimdi onlar Kayseri'de tedavi görüyorlar. Kardeşim Selma ayağından ameliyat geçirdi. Fizik tedavileri de devam ediyor. Bize biraz 6 Şubat gecesinden bahsedebilir misiniz? Deprem olduğunda uyanık mıydınız? O an neler yaşadınız? Evet, ben uyanıktım. 14 aylık oğluma mama vermek için uyanmıştım. 15 gün evvelinden beri Hatay'da ara ara sarsıntılar oluyordu. O gecede önce sarsıldık. Hatta muhterem babamız 1-2 ay evvel bana, ''Kızım büyük bir deprem bekleniyor. Bir deprem çantası hazırla, arabaya koy.'' demişti. Ben de 40 gündür arabada gezen çantayı nasılsa deprem olmuyor diyerek eve çıkartmıştım. O gece sallanmaya başladığımızda eşim ''Hemen evden çıkalım.'' dedi. Ben öğretmenim. Okulda geçtiğimiz haftalarda aldığımız eğitim aklıma geldi. ''Çıkmayalım, hayat üçgeni oluşturalım.'' dedim. Hemen kızımızın üzerine kapandım. Eşim de oğlumun üzerine kapandı. Ama bir türlü sarsıntı bitmiyordu. Duvarlar patlamaya başladı. Deprem o kadar şiddetliydi. Biz yüksek sesle Ayetel Kürsi okuyorduk. Deprem bitince kendimizi dışarı atalım dedik. Biz zannediyoruz ki her yer sadece şiddetli bir şekilde sallandı. Sadece duvarlar patladı. Halbuki dışarı çıktığımızda gördüğümüz manzara dehşet vericiydi. Her yer yıkılmış, sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Hemen elektrikler kesildi. O sırada Esra ablam beni aradı. Duvarlarımız döküldü, dışarı çıktık, annemle babama ulaşamıyorum dedim. Hemen ben de annemi, babamı ve kız kardeşlerimi sırayla aradım. Telefonlara maalesef cevap veren olmadı. Benim evime kayınvalidemin evi de yakındı. Eşim, Önce annemleri alalım, sonra annenlere gidelim dedi. Tamam dedim. Normalde 5 dakikada vardığımız kayınvalidemin evine yarım saatte varamadık. Yol diye bir şey kalmamış. Apartmanlar yollara dökülmüş, bazı apartmanlar birbirinin üstüne yıkılmış. O arada da nasıl şiddetli bir yağmur yağıyor anlatamam. O ara ablam beni aradı. Betül, ben annemlere ulaştım. Maalesef babamlar enkaz altında kalmış dedi. Tabii neye uğradığımızı anlamadık. Enkazdan sağ çıkan Selma kardeşim, siz deprem esnasında uyuyor muydunuz? Depremi hiç hissetmediniz mi? Ben üst ranzada yatıyordum. İlk sarsıntıyı hissettiğimizde hemen kalktık, koridora geçtik. Hepimiz yüksek sesle Ayetül Kürsi'yi okuyorduk. Elektrikler de var zannediyorduk ama kesikmiş. Ama orada nasıl yıkıldı anlamıyorum. Şuurumuz açık olduğu halde o yıkıntıyı hiç hissetmedik. Gözümüzü açtığımızda enkazın altındaydık. Kardeşlerim Bedriye, Rana ve ben yan yana yatıyorduk. Koridordan oraya nasıl savrulduk hiç hatırlamıyoruz. Bizim alt katımızda amcamlar oturuyordu. Biz başka evde oturan amcamın enkazın üzerine çıkıp seslenmesiyle kendimize geldik. Kardeşim Bedriye amcamın sesine karşılık verdi. Biz buradayız, sizi duyuyoruz diye. Tavan bütün ağırlığıyla üzerimizdeydi. Hiç kıpırdama imkanımız yoktu. O an acaba burası bizim mezarımız mı olacak diye düşünmüştüm. Sürekli Ayetel Kürsi'yi okuyorduk. Rabıtayla himmet diliyorduk. Allah'ın büyük bir lütuf ve yardımını hissettik. Biz enkazda 10 saat kalmışız ama biz hiç o kadar kaldığımızı anlamadık. Sanki en fazla 3 saat kalmış gibiydik. Bence deprem anında uyanık ve ayakta olmanıza rağmen yıkıntıları hissetmemeniz de büyük lütuf. Acaba enkaz altında kalan herkes o anı hatırlamıyor mu? Betül Hanım cevap veriyor. Yok hocam, hatırlayanlar da var. Bir öğretmen arkadaşım üzerine kolonun düştüğünü, enkaz altında ikinci depremin olduğunu, 2 gün yardım beklediklerini hatırlıyor. Cenab-ı Hak bazı kullarına o anın acısını hiç hissettirmemiş. Bazıları da hissetmiş. Takat nispetinde yaşanmış bir imtihan. Deprem olurken elektrik yoktu. Dışarıdaki depremin ışığı elektrik olmamasına rağmen içeriği aydınlatıyordu. Kardeşlerim o anları hatırlıyor. Bedriye Hanım, babam Mahmut Durusoy Hoca zaten her gece saat 2'de teheccüd ve ibadet için kalkar. Babamdan 40 dakika sonra da annem kalkar. Teheccüd ibadetinden sonra sabah 5'e kadar sabah namazı sonrasındaki tefsir sohbeti için hazırlanır. Saat 5'te de evden çıkar. Yani onlar uyanıktı. Biz sarsıntıyla kalktık. Babam aylar evvelinde Hatay'da büyük bir deprem beklendiğini söylüyordu. Hatta Aralık ayında İstanbul'a Osman hocamızın sohbetine geldik. Babam hemen Hatay'a geri döndü. Aman aniden deprem olur, ev halkı yalnız korkar diyerek. Hatta aylar evvelinde babam deprem olursa nerede bulunmamız gerektiğinin planını bile yapmıştı. Alt kattaki amcamlar henüz doğalgaza geçmediği için onların oturma odasında soba vardı. Deprem olursa oturma odasındaysanız çıkarsınız. Ola ki amcanızın sobası devrilirse yangın çıkar demişti. Salona da geçmeyin, vitrin kırılır, avize düşer, cam kırıkları yaralar. En güvenli yer koridor, depreme yakalanan herkes doğruca koridora gelsin demişti. 2 ay sonra depreme yakalanınca hepimiz planlandığı gibi koridorda buluştuk. Ondan sonra şiddetli bir şekilde sarsıntıyı yaşadık. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Amcamın Mahmut abi, Mahmut abi diye seslenişiyle kendime geldim. Kolonla dolap kapağı arasına sıkışmışım. O an Allah'ım biz ne yaptık acaba? Bu kadar şiddetli bir deprem başımıza neden geldi diye kendimi sorguladığımı hatırlıyorum. Mesela o sırada dışarıda çok şiddetli yağmur varmış. Hava da soğukmuş. Biz 10 saat enkaz altında kalmamıza rağmen hiç soğuk hissetmedik. Esra Hanım, hocam ben annemlerin evine 5 dakika yürüme mesafesinde oturuyorum. İlk zelzele olunca hemen pencereden baktım. Annemlerin evi yıkılmamıştı. Işıkları yanıyordu. Depremin şiddeti kesilince 6. kattaki evimizden aşağı inerken 3. kata vardığımızda işin vahametini fark ettim. duvarlar patlamış, merdivenler kaykay gibi olmuş. Biz üçüncü kattan sonrasını kayarak indik. Bir baktım bütün apartmanlar birbirinin üstüne yıkılmış. İki adımlık annemlerin evine 10 dakikada varamadık. Vardığımda annemlerin sokağındaki birçok ev ayaktaydı. Ama bizim ev yıkılmış. Her yerden sesler, çığlıklar geliyordu. O anda çok şiddetli bir yağmur vardı. Zaten her yerde binalar yıkıldığı için toz duman olmuştu. Meğer o yağmur da çok büyük rahmet olmuş. Çünkü yağmur o toz dumanı bastırmasa, insanların yoğun tozdan ciğerleri çok büyük hasar alabilirmiş. O kadar şiddetli bir yağmuru oralarda hiç görmemiştim. Dizlerimize kadar su içinde kaldık. O esnada annemlerin enkazında yangın vardı. Yangın ve annemlerin enkazını görünce hemen aklıma üstadımızdan dua almak geldi. Ben de Zeynep teyzeyi aradım. Üstadımızdan dua istedik. Elhamdülillah yağmurun şiddetlenmesi ve duaların bereketiyle yağmur ve yangının şiddeti azaldı. Yoksa kardeşlerimi de o enkazın yangınında kaybedebilirdik. Arama kurtarma ekipleri enkazı gördükçe hayretler içinde kaldı. Yangın asansör kapılarını eritmiş. Beton kıpkırmızı olmuş. Hatta enkazdan 5 adet ev tüpü çıkmış. Bu kadar büyük yangında bunların patlamaması büyük mucize. Zaten patlasa ne enkaz ne de cenazeler veya sağ kurtulanlar hiçbir şey kalmazdı demişler. O kadar büyük bir kolon altında kalmışlar ki, babamın etrafında bulunan eşyalar pres olmuş. Buzdolabı, çamaşır makinesi incecik olmuş. Normalde o enkazda cesetlerin patlaması lazım. Ama Allah bazı kullarının cansız bedenini bile muhafaza ediyor işte. Ben İstanbul'da olan erkek kardeşimden üstadımızın duasını alması için köşke gitmesini istedim. Kardeşim hemen ziyarete gittiğinde saat 5 sularında üstadımız, "Oğlum, Allah babanın şehadetini kabul eylesin," demişler. Babamların cenazesi 3. gün çıkarıldı. O esnada Cenab-ı Hak bizi o ana hazırladı bence. O günler mahşerden bir andı sanki. Enkaz başında bazı kimseler ailelerinden ses gelmeyince hemen bırakıp şehirden çıkıp gittiler. Herkes canının derdine düştü. Cenazenin çıkmasını beklemediler. Bazıları da günlerce bekledi. Değerli dinleyenlerimiz, devam edecek notuyla mülakat burada nihayete eriyor. Merhum Mahmut Durusoy Hoca'nın kızlarıyla yapılan mülakatın birinci bölümünü paylaştık. Acaba bu enkaz bizim mezarımız mı olacak başlığını taşıyordu. Bu mülakat değerli dinleyenlerimiz Halime Demireşik imzasıyla birlikte. Evet, bir başka yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi de Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 6 Beton başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yeni tecrübe etmiş biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki sağlamlığın sembolü haline gelmiş olan betonu yapmak ağır iştir. Bunu duyar duymaz kaçabilir ya da bencileyin zayıf kollarınıza rağmen bu ağır işe girişmek isteyebilirsiniz. O vakit kolunuzun güç yetiremediğini ayaklarınızla çiğneyerek yapabilirsiniz. Bu aklın yetmediğine kalbin, mantığın yetmediğine inancın kafi gelmesi ve mazeretin sağlam niyet sahiplerinin önünden çekilivermesi gibidir. Hele de seneleriniz öyle olmazsa böyle, böyle olmazsa şöyle diye düşünüp çalışmakla A planı bozulursa B'ye, B planı bozulursa C'ye geçiş yapmakla, hasılı sürekli alternatif çıkış yolları arayıp bulmakla geçmiş ve türlü zorluklara rağmen iş ve hizmet üretmeye alışkanlık kesbetmişseniz durmak kelimesini sevmezsiniz. Kahramanlar gibi içine dalıp harcı çiğner ve zaman zaman yorgunluktan ağlarken bir yandan da inançla dua edersiniz. Allah'ım kolay eyle, Allah'ım hayırlara vesile eyle, Allah'ım kuvvetli eyle, Allah'ım kabul eyle. İyi de bu namaz mı ki Allah kabul edecek? Yok, kabul edilmesini dilediğimiz ayrı duranları bir araya getirmek gayretiniz. Şöyle, harcın olabilmesi için kum, çakıl ve çimentonun birleşmesi gerekiyor. Eğer onlar ayrılıkta diretirse beton harcı meydana gelemiyor. Dolayısıyla bu üç malzemeyi birbirinden ayrılamayacakları kıvama getirebilmek için var gücünüzle çiğnemeniz icap ediyor. Harcın iyiliği bu malzemelerin kendi içlerinde iyi olmaları, doğru ölçüyle birleşmeleri ve birbirlerine iyice bağlanmalarıyla sağlanabiliyor. Kaliteli kum, çakıl ve çimento ayrı takılmayı bırakıp bir olursa ortaya sapasağlam bir beton çıkıyor. Hani namaz, kaliteli bir kıyam, kıraat ve secde bir araya gelmedikçe hakikatli bir namaz olamaz ya, işte beton harcı da eksik çimentoyla, eksik kumla ve eksik çakılla sağlıklı bir harç olamıyor. Misallerini görmedik mi? Nice beton binalar zelzeleyle yıkılıp darma duman oldu da çoğu betonun içinden deniz kabukları göz kırpmadı mı? İnsanın insana ihtirasla attığı kazıklar olmasaydı, şüphesiz ne arz artık yeter deyip sarsılır, ne de bunca insan kedere gark olurdu. Tecrübe ettim ki yaklaşık ömrü 50 sene olan beton, malzemesinden kısılırsa 2 ayda bile dağılabiliyor. İnsan faktörü sağlamı çürük, dayanıklıyı güçsüz, doğruyu eğri kıldığı vakit beton bile bozuk oluyor. Allah'ın kudretinin en kuvvetli betonları dahi paramparça edebileceği gerçeğine net olarak inanmakla birlikte, o kudretin zulmetmekten beri, adaletten yana ve rahmeti baskın olduğunu unutmamak, betondan mamul güçlü yapıların zamansız çürüyüp dağılması karşısında insanlardaki çürümüş iş ahlakını ciddiyetle sorgulamak gerekiyor. Öğrendim ki onun bile hoşlandığı ve hoşlanmadığı havalar var. Mesela -5 derece ve 6 sıcaklıkta atılırsa harç içindeki su donarak genleşeceği için sağlıklı ve dayanıklı bir beton ortaya çıkamıyor. Yaz mevsimi en iyi beton atma zamanı. Fakat yakıcı güneş sebebiyle bu sefer de çalışanlar açısından sıkıntılı bir durum ortaya çıkıyor. Öyleyse uğraşmayalım, hazır beton alalım deseniz, onun da çok yüksek bir bedeli var. Bu yetmez gibi dayanıklı ve sağlam diye el üstünde tuttuğumuz betonun kömür, petrol ve doğal gazdan sonra en büyük sera gazı kaynağı olmak gibi nahoş bir ünü bulunuyor. Şimdi onca emek verip bir araya gelsinler diye uğraştığımız malzemeler, verdikleri hizmetlere ek olarak zararlı yan etkilere mi sahip? Evet, öyle. Hasılı yine her nimet külfetiyle, her külfet de nimetiyle karşımıza çıkıyor. Nasıl ki insanlara menfi yönlerine rağmen müsbet tarafları hatırına sabrediliyorsa, betona da işte öyle sabrediliyor. Üstelik beton harcı kuruyana kadar iyi hoş da kuruduktan sonra taş gibi sertleşiyor. Bu sebeple onu mutlaka çok iyi bir planlamadan sonra hazırlamak gerekiyor. Harç karmak için çalışırken sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi gayri ihtiyari aklımıza geliyor. Müminin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir. Suyun kıvam vericiliği, çakılın sağlamlaştırıcı özelliği, kumun doldurucu tesiri ve çimentonun yapıştırıcı kuvveti birleşince, bir de harcın arasına demirin tutuculuğu eklenince, işte o vakit beton evladiyelik oluyor. O bu haliyle tıpkı el ele vermiş müminlerden müteşekkil, kuvvetli bir cemaate benziyor. Betonun kalitesi, içine girecek her bir malzemenin kalite seviyesi ve birbirine çok iyi entegre olabilmesiyle ilgili. İnsana ve insanın eğitimine dair her şeyin beton yaparken de geçerliliğini koruduğunu yaşayarak görüyorum. Hani bir işin ya da hizmetin sağlıklı yürümesi, kaliteli insanların doğru şartlarda bir araya geldiği ekiplerle mümkün ya, onun gibi. Bu arada malzemelerin evvela kuruyken iyice karışması, sonradan suyla buluşup kıvam alması gerekiyor. Bunu sağlamak için kumun, çakılın ve çimentonun başı dönene kadar bir o yana bir bu yana kürek kürek katılması ve iyice harmanlanması sağlanıyor ki suyu görünce ilk fırsatta tekrar ayrılmaya kalkışmasınlar. İşin bu kısmında iyi bir ekip için elemanların birbirine alışması, birbirini tanıması ve anlaması adına sabırla yönetilecek bir tanışma devresinin ne kadar gerekli olduğunu tefekkür ediyorum. Çünkü harç malzemelerinin kuruyken kaynaşıp pişmesi, sulandırılınca en mükemmel kıvamı almasına büyük ölçüde yardım ediyor. Betonun iyi tarafı kuvvetlerin birliğini ve sağlamlığı temsil etmesi. Betonun menfi tarafı ise bir kere donup şekil aldıktan sonra artık başka bir şekle dönüşememesi. İşte tam da burada hatırlayalım. Beton gibi sağlam, imanlı biri istenir de beton kafalı, mutaassıp biri istenmez. Hakka olan inancıyla haksızlıklar karşısında şaşmadan ve gevşemeden dimdik duran birinin beton gibi sağlam, malzemeden çala çala diktiği kat kat binalarla övünen sahtekar ve ahlaksız birinin ise beton kafalı zevattan olması kuvvetle muhtemeldir. Kaviliyle meşhur betonun bir zelzele esnasında nasıl da un ufak olabildiğini müşahede etmek sarsıcıdır. Allah kimi binaları yerin dibine batırmış, kimilerini yan yatırmış, kimilerini de kendi etrafında döndüre döndüre yıkıp atmışsa, buradan her birimizin çok iyi dersler çıkarması gerekir. Hasılı dünya göz açıp kapayana kadar bitiveren bir fasıl ve beton bu fasılda işleri hem kolaylaştıran hem zora sokan bir ihtiyaç kalemi. Yoldan köprüye, binadan çeşmeye, saksıdan döşemeye nice yerde kullanılan betonun gariliğini bir nebzecik sıcak kılan yönü ise zaruret halinde teyemmüm için kullanılabilmesi. Ya sonra? Sonrası devamlı bir tefekkürle çalışmayı sürdürürken içeriden bir sesin "Gücüm bitmez zannetme, beton olsan çürürsün, evvela koşar sonra ağır aksak yürürsün" deyişini mahzun bir tebessümle dinlemesi. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 6 Beton başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Şebnem Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.